Merhaba, ben Mesut Çelik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Güzel bir cuma günü de oyun ve teknoloji haberlerini ekranınıza taşımak üzere ikisi bir de birlikteyiz. Teknoloji haberleriyle başlıyoruz. İlk haberimiz biraz enteresan. Sanal gerçeklik gözlüklerini sürekli olarak dile getiriyorduk ama bu sefer sanal gerçeklik nesi diyelim buna? Yemli mi diyelim? Çünkü
yemli.
O atların böyle ağzına dayanan şey vardır ya böyle.
Evet, kesinlikle.
Yesinler diye çok benziyor gerçekten. Koku, işte ortamdaki su buharı, sıcaklık gibi hissiyatı direkt olarak suratınıza vermeye amaçlayan bir cihaz geliştirmişler. Sana gerçeklik gözünün üstüne takıyorsun bunu. Hı-hı. Mesela su şelalinin altından geçiyorsun, suratına böyle su buharı. Fosfos yapıyor.
Veya işte böyle çayır çimende geziyorsun, sana çiçek kokusu falan vermeye başlıyor.
Evet, çim kokusu falan. Böyle metal kokusu falan da varmış. Barut kokusuna yakın herhalde o ateş kokusu.
Acaba böyle oyunlarda mezarlığa falan girdiğimizde veya cesetlerin bulunduğu bir bölgeye girdiğimizde ceset kokusu falan da verecekler mi?
Kötü kokuları bilmiyorum. Herhalde çok
vermezler
fazla kullanmazlar.
Yani.
Çeşitli kartuşlar olacakmış ama mesela oyuna özel kartuş dillerde üretilebilir.
Tabii oyunlara göre de entegre edilmesi lazım zannedersen.
Ya yani Bluetooth'la haberleşiyor bilgisayarla ama oyunlara entegre edilmedikten sonra bir anlam yapmaz. Teknoloji demolarında gezer gezer durursun yani.
Bir de bu kadar yakın mesafeden bir kimyasalı insanın suratına sıkmak ne kadar sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum ben.
Ya zaten yani. Cihaz bence yani abartı bir cihaz. Çok gereksiz.
Buna benzer cihazlar vardı da konuşuldu unutuldu gibi diye hatırlıyorum. Yeni bir şey olmasa gerek. Ya buna benzer
sadece
böyle koku vermeye amaçlayan.
Sadece koku hissettirenler vardı ama hani bu cihaza genel olarak baktığında sanal gerçeklikle birleştiği için farklı bir havası var ama 250 dolarlık fiyatı da çok yüksek.
Çok yüksek. Yani çalışma şeyi de çok enteresan olacaktır. Acaba o da parfümler gibi pıst diye adamın suratına şey mi sıkıyor?
Vallahi bilmiyorum ama yani mekana göre acaba tepki nasıl? Tepki hızı çok önemli mesela.
Evet.
Kokuyu nasıl veriyor? Sıcaklık veriyormuş suratına. Yazın mesela kullanamazsın bunu. Düşünsene ağzın
zaten kapalı.
Kalır. Saçma sapan bir şey yani.
Kesinlikle. Yani pek kullanıma uygun gözükmüyor. Sağlıklı da durmuyor ama tabii ki de bunu geliştiren insanlar bu detayları düşünmüştür ve bunlara göre önlem
almış mıdır
acaba? Bence düşünmemişler.
Ne cihazlar var biliyorsun, evine alıyorsun. Bunu geliştiren adam nasıl bir kafadaydı diyorsun. Kullanmadığın oluyor.
Bir anlık hevesle alıyorsun, evet. Kalıyor öylece değil
saçma
mi?
Saçma sapan şeyler. Bunlar ticari ürünler. Birazcık o gazla cebini doldurmak isteyen adamların da yapmış
sanal gerçeklik
olabilir.
Gözlüğü var. Hadi biz de sanal gerçeklik kokusu.
Kokusu yapalım.
Katman katman bütün organları eklemeye çalışıyorlar. İşte ayak hareketleri, kol hareketleri, şunlar
ya
bunlar.
Aslında
beden.
Bakarsanız daha öncesinde biz yine birebirlerde, ikisi birlerde haberini çok fazla yapmıştık bu tip cihazların. Bir tane fan vardı mesela. Su filan püskürtebilen, rüzgara yapabilen, bilgisayarın kenarına USB'den bağladığın. Bir tane mesela kış tekmeleyici diye geçen bir cihaz vardı. Sandalyenin altına koydun. Eskikir. Onu ben Türkçe olarak söyledim. Sandalyenin altına koyuyordun. Orada böyle işte sandalyeni sarsıyordu streşimlerle.
O güzel olabilir
hani
mesela.
Araba yarışlarında falan filan o hissiyatı sağlamak için, patlamalarda falan daha fazla hissetmen için de onun için.
Ya mesela şey de geldi benim aklıma. Daha önceki ikisi birlerde konuştuğumuz bir mevzu vardı. Engelliler için sadece ağızla oynanabilen bir konsept yapmışlardı.
Evet.
Dil hareketleriyle, üflemeyle, hatta gözle bile Super Mario oynanabilen konseptler vardı ama bu gereksiz
evet,
diye düşünüyorum
ben. Bu arada ben. İsmi de Feel Real'miş yani gerçek hisset gibilerinden bir şey.
Feel, smell real falan olsaymış yani, daha iyiymiş gibi ya.
Değişik bir şey ama yani denemek isterdim açıkçası, niye yalan söyleyeyim. Hani
denemelik ama bu.
Denemelik.
Uzun vadede şey
yapmaz. Bir de şey var, bu öyle bir cihaz ki mesela senin taktığın cihazı ben takmak istemem.
Ha,
suratınla böyle duracak hani
diş fırçası gibi bir
falan.
Şey.
Yani bu diş fırçası gibi bir şey. Bunu kişiye özel almak lazım eve.
Hastalıklı yani adam.
Eşin kullanır. Musun? Eşin kullanır da.
Orada bile hastaysa mesela kullanmazsın abi.
Gripin yayılmasında mesela bir de bunda bakteri ürer. Yani sıcak hava falan veriyor. Buhar falan var. Tam böyle mikrobu falan üremesi için bir
kesinlikle.
Ortam. Hijyenik açıdan nasıl bir şey tabii bilmiyorum ama.
Temizlenmesi falan gerekiyordur zannedersem her kullanımdan
sonra. Ya işe yaramaz bir cihaz kısacası evet. Aslında öyle açıklayabilirim.
Sadece yani. Test amaçlı olarak denilip evet. Köşeye konulması bir cihazmış.
Bir de ortamı koklamak istiyor musunuz gerçekten ya? Ben bilmiyorum yani en son herhalde ihtiyaç duyacağım şeylerden biri oyunda bir yeri koklamak olur.
İşte oyundan oyuna değişiyor yani. Çeşit çeşit oyunlar var abi. Mesela ben o Super Mario'nun dünyasını bir koklamak isterdim.
Nasıl kokuyor? Aslında
o
var ya.
O mantar falan nasıl kokuyor
o
abi?
O da değişik bir şey ya. Doğru. Mesela bu Mario'nun dünyası da kötü kokuyor falan filan tarzında. Her yer çöp olmuş falan diyebilirsin.
Yani şeyler de var mesela. Kimyasal ürünlerle uğraştığın oyunlar da var. Onu ona katıyorsun, onu ona katıyorsun falan.
Kafayı bulmuşsun bir yere ya.
Ne oluyoruz falan gibisinden. Çok enteresan şeyler ortaya çıkabilir ama.
Grand Theft Auto'da işe yaramaz. Ben size söyleyeyim. Sürekli kafa yukarıda gezersin. Ardından ne çektikleri belli değil çünkü ne kokladıkları.
Evet.
Bir başka habere geçelim. Bu sefer gerçek dünyaya daha fazla yaklaşalım. Audi fabrikalarında daha fazla robotik sisteme doğru kaymaya gidiyor. Zaten araba fabrikaları dediğimiz robotik sisteme çok alışılageldik şeyler orada. Boyuyor, kaynak yapıyor. Yani araba fabrikalarında daha fazla kullanılıyor robotik sistemler. Ama bu sefer Audi arabaların üretildikten sonra park yerine taşınması için robotlardan yararlanmayı düşünüyormuş. Bunun için enteresan robotlar var. işte park etmek için aracın altına giriyor. Aracın büyüklüğüne göre büyüyüp küçülebiliyor. Ve düzenli olarak araçları istifleyebiliyor bir yere. Daha öncesinde bunu yapmak için adamlar kullanılıyormuş. Şoför alıyor fabrikadan, park yerinde kendisi sürüyor. Ufak bir sürüş yapıyor falan. Bir de son dönemde böyle bir fantezi var biliyorsun. Fabrikadan çıktığı gibi ilk kullanan sen ol.
Kimse dokunmasın.
Tarzında böyle bir şey var. İnsanlar bunu istiyorlar aslında. Hiç kimsenin binmediği bir arabaya binmek. Şimdi fabrikadan gerçekten ayağına kadar paketlenmiş araba. Kimse tarafından bilinmemiş bir şekilde gelebilecek bu robotlar sayesinde.
Gibi, ekmek gibi kimse dokunmadı. İlk
aynen aynen. Paketiniz ilk sen acil ettin.
Paketini senin
dikkat. Direksiyonuna senden başkası dokunmadı.
Biraz şey geldi. Bu Kadıköy Belediyesi'nin orada evlendirme dairesinde 3-4 katlı şeyler var. Park ediyorsun. Arabayı bir alt kata atıyor falan. Onun çok daha tabii ki gelişmiş bir versiyonu ama
yani hoş. Yakın uzak ilgisi olmadı. teknolojik seviye olarak.
Olsun. Yavaş yavaş bizde de bir gelişme var yani.
Evet. Biraz da çok şey katlı otoparklar gerçekten önemli. Yani son dönemde İstanbul'un en büyük sorunu nedir dediğinde otopark sorunu aslında.
Gerçi
yani,
ben aşağı dedim ama yukarı çıkarıyor. Katman katman. Gerçekten de hoş bir detay aslında.
Yani binaların çevresinde, küçük bahçelerinde bile birkaç aracı park etmek için kullanılabilir. Şimdi belediye zaten farklı bir düzenleme yapıyor. Biliyorsun artık sana yer satacakmış. 15 bin liraya tapu alacakmışsın, park tapusu arabanın için.
İyi, eskiden şeyler vardı işte, değnekçiler falan vardı.
Şimdi ondan kurtulacaksın ama ondan enteresan her mahallede bir otopark diyorlar. İnşallah yaparlar. Çünkü İstanbul'un en büyük sorunlarından bir tanesi gelişi güzel park edilmiş arabalar.
Bir de çok fazla araç var gerçekten.
Evet.
Ha, aşırı derecede fazla araç var.
Ya aslında taşımaya bana sorarsan,
yönlendirmeye yanıt da bir şey yok zaten.
İstanbul'da gelişmiş ülkelere göre bakarsan az araç var. Neden dersen, bizde genelde ailenin arabası olmayan aile sayısı çok fazla İstanbul'da. Ekstra olarak bir tane araba var bizde genelde.
Bizde hani şirket arabasıyla çıkıyorlar yollara biliyorsun.
Yani bizde bir arabası var ailelerin.
Tabii tabii canım. Amerika'daki gibi
yurt dışında kadına Yunanistan'da bile ya 2-3 araba varmış ailelerde.
Kesinlikle. Ama bu haliyle kalsın yani bana soracak olursan. Yani
İstanbul'da
bu en azıysa ya.
Kaldırmıyor gerçekten çünkü düzensiz bir yerleşim var ne yazık ki.
Evet, ben buradan oyun dünyasından haberlere geçeceğim arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta oyun dünyasından gelen haberler özellikle Türkiye gündeminde çok önemli yer etti. İlki Minecraft'tan geliyor. Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaşmıştık zaten Minecraft'ın Türkiye'de yasaklanması gibi bir durum söz konusuydu.
Bu gazetecinin aslında sorduğu sorunun neticesinde evet. Olan bir şeydi. Yani saçma sapan bir yerden
evet.
Çıkıyor.
İşte neymiş? Minecraft'ta siz eşinizi öldürerek, oyundaki eşinizi öldürerek puan kazanabiliyormuşsunuz. Bu konu hakkında ne yapacaksınız diye bir soru sordular. Oradan delinin biri kuyuya taş attı. 40 akıllı çıkaramadığı gibi şu anda da Minecraft Aile Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre Minecraft yasaklanmalı ibaresini kullandılar ve şu anda yasal sürece girmiş durumda. Yani bir mahkeme açıldı. Artık nasıl sonuçlanacak bilemiyoruz ama Aile Bakanlığı tarafından bize layık görülen Minecraft'ın yasaklanması arkadaşlar. Şimdi bir rapor hazırlamış Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ve bu rapora göre her ne kadar işte çocukların geliştirilme sürecine katkısı olduğu düşünülen bir oyunmuş gibi görünse de bu oyun mesela ev yaparken sağda solda gelen zombileri falan öldürüyor olduğunuz için şiddete yönlendiriyor demiş. Onun dışında çocukların oyunda yer alan dünya ile gerçek dünyayı ayırt edemedikleri görüldüğü tespit edilmiş. Çocukların diğer oyuncularla bu oyunu oynayabilmeleri gerçek dünyada arkadaş edinmelerine engel oluyormuş. Ya zaten Minecraft'ta ki benim bütün arkadaşlarım oyun dünyasında oyun oynayıp forumlarda tanıştığım ve gerçek dünyada da muhabbet ettiğim insanlar. Bu tamamen bence asparagas araştırılmadan haybeye yapılmış bir
zaten
araştırma gibi geliyor
şey
bana.
Çok komik daha. Yani buna bakıp bunları çıkarttılarsa Grand Theft Auto'ya, Call of Duty'ye falan baksalar PlayStation, Xbox'ı yasaklarlar.
Yani şey gibi olur. Çin'e döneriz. Yani, Çin'de daha yeni geldi. Kalktı konsol yasağı
işte
biliyorsun.
Ama işte bu şeyden kaynaklı. Bizde bilirkişi denen adam tamam mı? Tam bilirkişi olmuyor.
Kesinlikle. Biz
zaman.
Zaten bölüm sonu canavarı üzerinde bu sabah Minecraft'ın yasaklanması ve oyunlardaki şiddetle ilgili olarak Alkan'la yaptığımız özel bir program vardı. Onu da paylaştık ve 40 dakika boyunca bu konu üzerinde durabildiğimiz kadar durduk ama burada biraz daha değinmek gerekirse bence de kesinlikle yani bu bilir kişinin oyunlarla uzaktan yakından alakası yok. Ben yine aynı şeyleri ya, tekrar edeceğim.
Azıcık oyun oynuyorsa Angry Birds'ü falan da yasaklar bu demek ki.
Türkiye'de zaten oyun kültürü denilen bir olgu yok. Belli başlı oyunlar oynanıyor. O kadar bilmiyorum.
Tamam okey işte.
Yani
işte.
Mesela Counter Strike falan filan. Çok belli başlı. Video oyunlarda da belli başlı oyunları biliyoruz.
Tabii, evet.
Genel kitlede böyle yüzeysel olarak bakıyor. Çok az aslında bir hardcore kitlemiz var bana soracak olursan. Bunun dışında kalan kitlede genellikle oyunlara ya olsa da olur olmasa da olur gözüyle bakıyor. Hatta daha önceki X1'lerde de değinmiştim ben. Ya devletin işi gücü yok da oyunlarla mı ilgilenecek diye bakabiliyor bir insan. Çünkü oyunlarla alakası yok. veya oyun endüstrisinin ne kadar büyük olduğunu bilmiyor, bilmek istemiyor, araştırmıyor. Haklı olabilir, herkes oyun oynamak zorunda değil ama bir bilirkişi tarafından bu rapor hazırlanmış olsaydı Danimarka'nın coğrafi çizelgesini devlet olarak Minecraft'a aktardığı ve çocukların Danimarka'yı bir de oradan görsünler, keşfetsinler diye bir yatırımda bulunduğunu, aynı zamanda Minecraft'ın Minecraft Edu isimli tamamen eğitime yönelik öğretmenler özel hazırlanmış bir versiyonunun da olduğu ve devlet olarak bunu yasaklamak değil de belki de daha fazla eğitim amaçlı olarak kullanılabileceğini şimdi falan da tespit edebilirler.
Zaten şöyle bir şey
çocukların
var.
Çocukların eline tablet tutuşturup da bunu bu şekilde yasaklamak, kestirip atmak bence normal değil ama tabii ben kusura bakma sözünü kesiyorum ama şey geliyor aklıma. Yani o kadar çok problem var ki Türkiye'nin. Yani biz bir Danimarka'yla belki de eş değer seviyede değiliz. Belki de nasıl diyeyim refah seviyesi olarak. Büyük ihtimalle devletin birçok problemi var ve bunu direkt kestirip atmak istiyor. Çok da fazla araştırma derdine düşmüyor.
Ya zaten bana saçma gelen yasaklama kelimesi, yani toptan mı yasaklayacaklar, yaş sınırı mı getirecekler? Ama yaş sınırı getirilir buna. Yani
yaş sınırı getirilmesi lazım. İşin garip tarafı ne biliyor musun? Yasaklanma sebeplerinden bir tanesi de kredi kartıyla, yani oyunun satılıyor olması yasaklanma sebeplerinden bir tanesi. Free to play olsa problem yok. Diyor ki hazırlanan raporda, bu oyun diyor parayla satılıyor. Çocuklar belki de diyor annelerinden babalarından izinsiz bu oyunu satın alabilirler.
Ooo, yani uçmuşlar resmen.
O zaman
oyuncakları falan yasaklasınlar.
App Store'u da kapatsınlar o zaman.
Aynen.
Google Play'i de kapatsınlar. Bütün dijital mağazalarda alışverişi kapatsınlar. Hepsi burada ya gitti gidiyor veya işte
çok
hani
saçma sapan bir rapor. Yani kim hazırlamış belli değil. Bir de yani Aile Bakanlığı'nın da alakası varmış oyundan.
Ya işte orada ona söylediler ya. Büyük ihtimalle
gaza gelmişler onlar.
Dışarıdan bakan bir göz ne diyecek? Vay böyle bir oyun var. Düşün adam mesela benim babam oyunlardan nefret eden bir insan. Açıyor diyelim bu haberi gördü. İşte karısını kesiyormuş.
Şey ama şimdi burada şöyle bir şey var. Gerçekten gazeteciyim diyen birinin, tamam mı, gazeteci kimliğiyle geçen birinin bu soruyu sorması bence asıl ilgilenmesi gereken bir konu bu.
Ya zaten
yani Türkiye'de gazetecilik bu hale gelmiş. Adam gerçeği nedir, ne değildir, olay nasıl gelişmiş, gerçekte bu oyun nasıl, hiçbir bilgisi olmadan saçma sapan bir soru sorabiliyorsa bu adam zaten birincisi gazeteci değildir yani.
Tabii canım, araştırmadım.
Sokaktan geçen kahvedeki adamdan hiçbir farkı yok öyle boş beleş oturan. İkincisi, Aile Bakanlığı'nın bizim bu konuyla ilgimiz yok, bunu soracağınız şurası var diyebileceği bir kurum da yok.
Yok. Mevcut bir kurum vardı, o da ne oldu belli değil.
Aslında var. Spor ve Gençlik Bakanlığı bundan ilgileniyor. Asıl ilgili o dese, sorumluyu asla olur ama onlar da sorumlu kim onu bilmiyorlar.
Yani işte çok garip ya, işin hadi bu kısmını, yasaklanma kısmını, Minecraft'ın işte çocukların gelişme sürecini etki eder mi etmez mi, şiddet mi değil. Bunların hepsini bir kenara bırakalım. Yani Türkiye'nin bayrağını kullanarak bütün yabancı yayın basın organlarındaki bu basın yayın organları arkadaşlar, ya öyle şey değil. Dünyanın en ucundaki oyuncuya falan ulaşan evet, insanlar ve bunların yaptığı haberlerde Türk bayrağını kullanıp altına Minecraft koyup Türkiye'de Minecraft şiddet dolayısıyla yasaklandı denmesi çok büyük bir prestij kaybı oldu. Ben mesela bireysel olarak birkaç noktada öyle eleştiriler vardı ki ülkemize yapılan. Hani dilimiz döndüğünce aslında işin öyle olmadığını anlatmaya çalıştık ama ne kadar, kime gücün yetecek? Binlerce insan bizim durumumuzla alay ettiler, dalga geçtiler vesaire. Ya, prestij kaybı da oldu. Bu saatten sonra bu şekilde insanların hafızasına kazındı. Ve ne gariptir ki geçtiğimiz haftalarda İngiliz Akademi ödülleri vardı, BAFTA. BAFTA'da en iyi aile oyunu olarak Minecraft seçildi. Bu oyunu buradan yak.
Ya oyunun zaten şiddetten, mitletten öyle çok da fazla bir alakası yok. Sen bakma. Yani şöyle sallıyorsun kılıcı, iskelet yok oluyor. Zaten iskelet yani, bırak yok etsin çocuk yani.
Böyle garip, enteresan bir durum söz konusu.
Aha, aynen.
Bana soracak olursanız tamamen neresinden tutarsanız elinizde kalacak saçma sapan bir uygulama veya hareketli
diyelim. Ya zaten diyelim, konu şu, biz de diyorum ya, ilgisi olmayan insanlar konuya dalınca bodozlama, böyle kendilerine oradan bir pay biçince sorun çıkıyor. Halbuki sen de ki bizim yetkimiz alanında değil bu de. Bizim bunu araştırmak bizim yetkimizde değil de geç. Yarın öbür gün havacılıkla ilgili soru sorsa onun için de mi Aile Bakanlığı rapor
atacak? Tabii bilgi yani? Bilgi alakası sahibi olmadan fikir sahibi.
Aynen.
Ya, direkt olarak bir
bizim
şeyler söylemek
istiyorum. Bizim ilgimiz de yok. Biz Aile Bakanlığı'yız. Tamam, ailelerle ilgili bir sıkıntı varsa oyunlarla ilgili denetim yapan şeyimiz bu, kurumumuz bu. Bildiririz.
İşte dışarıdan öyle algılanmayacak. Ne olacak? İşte Aile Bakanlığı, o görüyor musun bak az önce söylediğim mevzu aslında. Tam tamamlayamamıştım sözümü. Şimdi tekrar aklıma geldi. Mesela babamı ele alalım. Bu haberi izliyor. Aa, adam karısını kesince puan kazanıyormuş. İyi olmuş ya, bu oyunu yasakladıkları diyecek. Çünkü bizde zaten oyunlara yüzeysel bir bakış açısı var. Ve bakanlık tarafından yapılmış böyle bir atılım hiçbir zaman için adam araştırmaz bu oyun aslında neymiş, ne değilmiş diye. Sadece o bakanlığın iyi bir atılım yapmışlar ya. gibisinden bir düşünce oluşmasına sebep olur. Hemen hızlı bir şekilde diğer haberime geçeceğim arkadaşlar. Bu da son derece haber Türkiye'deki haber. Buradan hemen İngiliz İngilizcesine evet. bağladık. Türkiye'deki yüksek oyun sataş...
Hayır, İngiliz Türkçesi oluyor.
İngiliz Türkçesi değil mi? Sultan Ahmet.
Aynen.
Türkiye'deki yüksek oyun fiyatlarına karşılık Rekabet Kurulu bir soruşturma başlattı. Ve bu soruşturma sonrasında aralarında Aral'ın bulunduğu...
Sonrasında bir... demeyelim şimdi. Soruşturma sonrası dediğinde sonucun açıklanması lazım.
Ha, soruşturma evet. açılmasının sonrasında.
İçinde Aral'ın olduğu bütün o tepe yöneticiler toparlandı.
Yok yok. Soruşturmanın açılmasıyla birlikte aralarında Aral, Bimex, Doğan Müzik Kitap Mağazası Pazarlama, Teknosa ve Vatan Bilgisayar gibi önemli yazılım ve donanım satış noktalarında bu soruşturma içerisine dahil edildi arkadaşlar. Burada ne konu başlığı? Çok yüksek fiyatlardan oyunların satılıyor olması ve bunun da rekabeti etkiliyor olması. Nasıl sonuçlanacak bilemiyoruz ama zaten çok güzel yorumlar gelmiş bu konuda hakkında da. Neredeyse 3 dolar, 1 dolar olmuş 3 liraya yakın. Bu saatten sonra böyle bir soruşturma başlatılsa ne olur, başlatılmasa ne olur diye düşünmüyor değiliz. Ancak böyle bir atılım yapılmış olması bile güzel bir şey. Umarız olumlu sonuçlanır.
İnşallah sonuç çıkar. Zaten burada Aral ve benzeri ithalatçıları pahalı satıyorlar. Diğer satış noktalarında aralarına kartel kurup fiyatları sabitliyorlar tarzında bir suçlamayla karşı karşıyalar. Evet. Şimdi bir işte doların ve euronun bu adetliğe gelmesinden sonra oyun fiyatları Türkiye'de normalleşmiyormuş.
Ya buna da şükür diyeceğiz neredeyse değil mi?
Evet ama burada bir gerçek var. Steam fiyatları ortada.
Evet ve yakın süre zarfında gördüğümüz diğer yayıncılardan Türkiye satış fiyatlarına baktığımızda mesela Witcher 60 liradan satılıyor. Yani
demek ki burası Rusya gibi özel fiyatların yapıldığı yer olabilir.
Olabilir. Yani böyle güzel örnekler de var. Tamam 60 dolar. Witcher 3 de 60 dolardan satışa evet. çıkacak. Ama Türkiye'de baktığımız zaman PC kanadından en azından çok daha ucuza oyunların mal edilebildiğini gördük. Tamam konsol basında belki bunu yapamamış olabilir ama o kanatta da Sony ve Microsoft gibi firmaların da o pay alması, PC kanadında böyle bir yapımcı konsol sahibi gibi bir firmanın olmaması da etki ediyor bu fiyatlarda. Bence bu şey olabilir, temsili olabilir mesela bu satış rakamları ve buna göre tekrar bir düzenlemeye gidilebilir. Umarım bir iyileştirme olur. Niye? Çünkü insanlar daha ucuz fiyatlarda Türkiye'den satın alırlarsa buradaki piyasa büyür diye düşünüyorum. Yani ya. Amerikan hesabı açıp oradan satın almak tamam ucuza mal oluyor kardeşlik falan ama hiçbir zaman için Türkiye'deki bu şeyi geliştirmeyecektir.
Orada oyunculuğu, şöyle bir oyun sonuç çıkmasını da biliyorsun devlet bazen şöyle bir şey diyebiliyor devlet kurumları. Sizin karı azaltalım, oraya da vergiyle dolduralım ne de olsa bu fiyattan satabiliyormuşuz.
Aynı fiyattan
devam. Biz de payımızı devam. Oradan almaya devam edelim tarzında.
Aynı tas aynı
ama devam gibi hani geliyor, bakıyorlar ki oh burada kazan çok iyi ya bir şey yapmayalım kalsın devam etsin ne de olsa halk alıştı diye. Deprem vergisinde ödemeye devam ediyorsun ondan sonra.
Yani büyük ihtimalle öyle bir sıkıntı da olabilir. Ama en azından bir taraftan üzücü bir taraftan sevindirici olmasa bile umarız adil şartlarda rekabetin yaşanacağı ve oyun fiyatlarının da herkes tarafından alınabilecek artık lüks olarak anılmadığı bir oyun endüstrisine sahip oluruz biz de. Evet. Çünkü Minecraft'ın bu iptal edilmesi gerçek anlamda prestij kaybına sebep oldu ve yarın bir gün Türkiye'ye gelecek olan bir herhangi bir yatırım yapmak isteyen herhangi bir oyun firmasına da kötü bir örnek teşkil etti diye düşünüyorum.
Evet oyunlar ucuzladıkça insanlar daha fazla oyuna satın alabiliyorlar. Bir de ekstra olarak çok oyunculu modların gelişmesi her ne kadar Aile Bakanlığı bunu kötü bir şeymiş gibi gösteriyor olsa da oyun satışlarının orijinaline kaymasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi.
Kesinlikle.
Çünkü insanlar çoklu oyunculu modları oynamak istiyorlar. Önemli bir konu. Dilerseniz oyun dünyasını sevindirecek oyuncuları PC oyuncuları özellikle etkileyecek bir haberle devam edelim. Microsoft şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki DirectX 12'ye geçişten sonra genel olarak yani bütün o oynadığınız oyunlarda genel olarak %25'e yakın bir performans kazancı sağlayacağız demiş.
Henüz alfa aşamasında bile zaten evet. son derece olumlu
geliyor. Direkt olarak DirectX 12'yi destekleyen bir oyunda iyi bir donanıma da sahipseniz zaten eğer uyumlu %75'e varan oranda performans kazanabiliyorsunuz. Kimi zaman bazı açıklamalar var işte 24 kare gösterdiği 75 kare gösterdiği %300'e varan bazı kazanımlar var. Gerçekten uçuk değerlerden bahsediliyor bazı durumlarda. Bu tip kazançlar sağlayabiliyorsunuz ama ya ben genel olarak ortalama ne kazanacağım derseniz en az %25 cebinizde kar olacakmış. Hatta bunu yeni bir ekran kartı almak olarak düşünebilirsiniz diyorlar bedavaya. Yeni bir ekran kartı.
Buna çok iddialı söylenir ama biliyorsun.
Evet gerçekten çok iddialı. Merakla bekliyoruz. PC konsollara birebir yaklaştıracak. Hatta PC konsolla artık aynı yapacak. Aynı platform haline getirecek bir güncelleme olacak DirectX 12. Yıllarca niye yapmadınız derler adama ama olsun en azından geldiler.
Zaten Microsoft geçtiğimiz haftalarda öyle bir açıklama yapmıştı. Biz PC oyuncularından bir şans daha istiyoruz diye. Bu şansı da iyi kullanacaklarını düşünüyorum en azından ben kendi açımdan.
Bakalım.
İşte Xbox One ve PC arasında cross-buy özelliğini getirmesi vesaire şeyler
de var. Yeni versiyonu açıklandı biliyorsun. O da Linux tarafında özellikle çok popülerdir. Linux'da oyun geliştirenler daha çok OpenGL platformunu tercih ediyorlar. Çünkü açık bir platform zaten o tarafta. Mental'a %100 destek var.
Ha, sen Mental'da demişken ben geçtiğimiz hafta yapmış olduğum bir hatayı düzeltmek istiyorum buradan. Ben Valve tarafından geliştirilen API demiştim Vulkan API'si için ama Valve tarafından geliştirilen bir API değil arkadaşlar. OpenGL kanadı için geliştiren farklı bir API. Yapımcı firması da farklı. Onu da burada düzeltmiş olayım hemen.
Evet. Yani burada OpenGL ile beraber Mental'a da destek gelmesinden sonra mesela Linux tarafında bir atak gözlemlenebilir ki yeni oyunlara bak. Şu artık Linux versiyonu da duyuruluyor.
Evet evet bayağı bir...
Steam'in Linux işletim sisteminden sonra aslında o tarafta da
çok fazla
var
oyun duyuruldu. Çok fazla başarılı oyunlar duyuruldu evet. Hem de. Bunlar çok güzel adımlar. Bakalım Linux kanadına geçiş olacak mı oyun endüstrisinde?
Ben bilmiyorum. Ben çok yakın zamanda bunu düşünmüyorum. Bu bir aşama olacak. Aşamalı olarak geçiş sağlanacaktı ama birkaç yıla böyle devam ederse eğer her yeni çıkan oyun bir de Linux tarafında kendini gösterirse o zaman çok hızlı bir geçiş sağlanabilir.
Peki bu şekilde bir Linux egemenliği oluşabilir mi dersin?
Ya şöyle oluşur. Yani oyun için aldığın PC'de Windows'u ücret ödemezsin diyeceğim ama Microsoft da biliyorsun yeni atılımdan sonra ücretsiz hale getiriyor aslında.
Evet.
Onların da öyle bir elinde şey var.
Koz var.
Koz var. Eğer Linux gerçekten atağa çok kalkarsa Windows'u ücretsiz yapabilirler onlarda.
Hiç.
Veri servisleri Bing'e mesela mahkum eder seni. Ama tamam benim için çok önemli değil dersin. Nasıl Chrome kuracağım bu makine dersin.
Hop oradan.
Windows'u bedava kullanabilirsin. Zaten evet. Windows 7 ve Windows 8 sahiplerini Windows 10'a ücretsiz terfi ettirileceklerini düşündüğünde müthiş bir fırsat yani müthiş bir hazırlık bu.
Kesinlikle.
Oyuncular açısından. Genel olarak diğer bir haberimizde şu anda dünyanın üstünde titrediği bir konu 3 boyutlu yazıcılar. 3 boyutlu yazıcılarda tamam yazıcının kendisi maliyet ama bir şey basmak istediğinizde mesela ne bileyim bir satranç tahtası ve onun üstündeki direkt birimleri basmak istiyorsun. Bir malzeme ihtiyacım var. Ham madde ihtiyacım var o malzemeleri üretebilmek için.
Evet.
Bunun da kilosu genel olarak filament olarak geçiyor işte. $50 yakınmış bir kilosunun maliyeti. Türkiye'de kaç lira bilmiyorum. Benim bir 3 boyutlu yazıcım olmadığı için fiyatını araştırmadım. Şimdi genel olarak gerçekten yüksek bir rakam. Yani bir kilosu ki çoğu zaman 3 boyutlu bastığınız şeyler diyor. Altı olarak ziyan da olabiliyor diyor. Basıyorsun beğenmiyorsun diyor mesela. Tanıtımını yapan arkadaş bu teknolojinin. Ama şimdi yeni geliştirilen bir teknoloji sayesinde evinizde kendiniz bu filamentlerin ham maddesini alıp istediğin renkte kilosu $5 3 boyutlu yazıcı ham maddesi üretebilecek misin ki bu mucizevi bir şey yani.
Süper.
Ekstra olarak bu cihazın şöyle güzel bir tarafı var. 3 boyutlu yazıcıda bastınız. Sonuçta aynı malzemeden basıyorsun. Aynı malzemeyi kullanıyorsun. Ama beğenmedin çıkan nesneyi ya da kullandın. Ömrü bitti. Bir prototip için bir parça basmıştın. Bu cihazın içine atıyorsun. Eritiyor onu. Tekrar kullanılabilir hale getiriyor.
Geri dönüşüm kutusu gibi bir
geri
şey aslında.
Geri dönüşüm kutusu gibi bir şey yapmışlar. Çılgın bir şey olmuş. Kendi ham maddesini kullanan. Yani evine küçük bir fabrika alıyorsun.
Kesinlikle.
Ve 2 saatte 1 kiloluk ham madde üretebiliyormuş ki çılgın.
Hem kendi ham maddesini üretebiliyor
yok,
hem de...
Yok kendi ham maddesini üretebiliyor. Öyle bir dünya yok. Sonsuz şey üretemiyorsun yani.
Şey yani adamların kendine evet, özgü bir doğru. Ham madde üretmesi burada en önemli unsur zannedersem. Yani $50 nerede? $5
nerede? $5 nerede evet.
Ve sizin mevcut beğenmediğiniz ürünleri tekrar elden geçirebilir hale getirmesi de ayrıca
bir
önemli bir atılım.
Çok çılgınca bir seviyeye getirmiş. Çünkü sonuçta arkadaşlar tamam bu plastik maddeler doğada genelde kolay çözünebilen maddeler oluyor. Çok zararlı değiller ama atıl sonuçta bir çevre kirliliğinin öyle ya da böyle neden olacak. Çevrede onun yok olmasını niye bekleyeceksin? Onun yerine atıyorsun bu cihazın içine. Şak diye tekrar kullanılabilir hale geliyor. Ya bu neye benziyor biliyor musun? Printer'dan yazıyı bastın. İşin bitti kağıttan. Tekrar o mürekkebi kartuşun içine doldurabilsen ne kadar güzel bir şey olur değil mi?
Evet.
Kağıdın üstündeki. İşte tekrar, bu resmen onun, o anlama geliyor. Hem kesinlikle. Kağıdı hem mürekkebi kullanabiliyorsun.
Heyecan gibi. Verici biz teknoloji.
Ben de çok heyecanlandım. Umarım bir an evvel hayata geçer. Bir Kickstarter projesi ama gerekli bağışı çoktan toplamış durumda.
Evet ben buradan oyun dünyasından haberlere geçiş yapacağım Mesut. Rainbow Six hiç seni heyecanlandırıyor mu?
Evet Rainbow Six serisini ben özellikle Vegas'ı çok severim. Vegas ailesi müthişti ya.
Yani Xbox 360'da uzun süre oynamışsındır diye
çılgın
tahmin ediyorum.
Çılgın bir oyun
Live'da
ya.
Falan.
Yani biz PC'de de ofis çek. Yani
benim neyse aklımda Xbox 360'da oynamış olduğum için.
Ben de Xbox 360'da oynadım yalnız onu.
Ya PC'de şey yapmıyorum niyeyse aklıma gelmiyor. Hep
PC'de de şey oynadım. Ofiste böyle takım olarak işte kimileri bir otele basmış teröristler oluyordu. Biz de polis olarak giriyorduk falan. Çılgın oluyorduk, keyifliydi.
Şimdi Rainbow Six Siege ile birlikte daha önce duyurulan bir oyunu daha vardı. Şu anda hatırlayamıyorum ama çok da güzel bir tanıtım videosu vardı. İsmini tam olarak hatırlayamıyorum. O rafa kaldırılmıştı. Rainbow Six Siege ile birlikte Ubisoft kanadı yola devam etmek istedi. Geçtiğimiz E3'lerde işte Watch Dogs'u duyurdular. Pek de istenildiği gibi çıkmadı. Division'ı duyurdular. Şu anda nasıl bir oyun olacağı muallakta ama Rainbow Six Siege nedense arkadaşlar Ubisoft'ta hiçbir güvenim olmasa bile bir oyuncu olarak beni heyecanlandıran ve tam olarak oyun tanıtım videolarında gösterilmiş olan o hareketleri yapabileceğimiz bir atmosfere sahipmiş gibi görünüyor.
Çünkü bak, canlı demolar yayınladılar.
Evet, canlı demolar. Ya 1 saatlik, 1,5 saatlik demolar yayınladılar. Yıkılabilirlikten tut da taktiksel olarak içeriye ilerleyip o hostage'ı yani rehineyi kurtarmak gerçekten de çok güzel sahnelerdi bunlar. Yapay zeka değil de birebir oyuncuyla bu işin içine girmek ayrıca bir keyif verici unsur. Bilmeyenler için Rainbow Six Siege'i anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi iki takım var takdir edersiniz ki ve bu iki takımdan birisi polis kanadı diyelim. Diğer kanatta rehineyi yani alan kötü adam.
Counter Strike'ın biraz daha gelişmiş versiyonu.
Teröristler, counter teröristler evet, diyebiliriz yani. Herhalde çok fazla da kasmadan. Polis olarak, polis kanadı olarak, güvenlik güçleri olarak sizin amacınız rehineye zarar vermeden ve şeyleri de bertaraf ederek, kötü adamları da bertaraf ederek rehineyi kurtarmak. Burada işte o birebir yıkılabilirlik, kullanılan teçhizatlar, duvarın arkasını görebiliyor olmak, duvarı patlatmak ve aynı zamanda işte karşı tarafın defans oluşturması gibi öğeler var. Ve burada script sahnelerin kullanılmıyor olması, oyunla birebir iç içe olman. Yani mesela adam duvara bir şey örecek, o sırada şey geliyor. Arkadan birisi geliyor, bırakıyorsun, yere düşüyor, dönüp ateş ediyor falan.
Normalde kolay kolay da şey değil yani oyun. Böyle rastgele sıkayım, ateş edeyim, birilerini vururum tarzında değil. Çünkü senin ateş ettiğin yeri bilince ona doğru ateş edebiliyor ve şöyle bir durum söz konusu, kolay ölüyorsun.
Kolay ölüyorsun. Burada zaten olay mümkün olduğunca hayatta kalmak, ekip olarak bir arada kalmak. Çünkü ne kadar adam giderse o kadar oyun alanında küçülüyorsun.
Evet.
Nihayetinde başarılı olduğunu düşündüğüm bir oyun. Sadede gelelim arkadaşlar. Rainbow Six Siege'in PC özel alfası duyuruldu. Belirtilenlere göre Rainbow Six Siege'in alfası sadece PC'ye özel olacakmış ve bu sonbaharda düzenlenecekmiş. Multiplayer modları test edilecekmiş ki isabet olur zaten.
Daha bayağı var demek ki oyuna ya.
Evet. Zaten öyle bir sistem gereksinimleri duyurmuşlar ki belli optimize edilmemiz henüz oyun. O yüzden ben de burada paylaşmıyorum alfa aşamasında olduğu için. Kapalı bir alfa olacak. Herkes katılamayacak ama katılmak isteyenleri bölüm sonu canavarı üzerinde yer alan adrese giderseniz ilgili habere bakarak bir formu doldurun. Belki kader şansınız size de yani. Şans size de gülebilir diyorum. Bir sonraki haberim Uncharted 4'ten geliyor. Üzücü bir haber. Büyük heyecanla beklenen PlayStation 4 alma sebeplerinden birisi olduğuna inandığım Uncharted 4 arkadaşlar 2016 yılına ertelendi. Aslında bakarsanız 2015'in en önemli ağır toplarından birisi diyebiliriz PlayStation 4 kanadı için. The Order 1886 pek de bekleneni veremedi oyuncular açısından.
Bloodborne verecek gibi ama Bloodborne, durumlara baktığınızda.
Evet, Bloodborne yakında çıkacak, hatta ben de PlayStation 4 alacağım. Hemen hemen hanımı ikna ettik. O aşamaları da atlattık Mesut.
Evet, artık alma vakti geliyor çünkü oyunlar geliyor.
Bir de dolar yükseliyor.
Evet, doğru.
Ucuzken alalım, ilerleyen dönemlerde sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Kaldı ki PlayStation 4 gibi bir konsol muhakkak alınması gereken bir konsol.
Yani
bir
Wii aldıysan onu da al bir zahmet.
Bir Wii laf yok. Şaka bir tarafa, PlayStation 4'ü de mutlaka almam gerekiyor tabii ki de. Xbox One da vardı. Şimdi PlayStation 4 ile birlikte ekibi tamamlamış olacağız. Naughty Dog erteleme ama şey olarak, sebebi olarak ne sebep gösterdi? İşte oyunu daha iyi hale getirmek, daha stabil olması, görselliğin daha iyi olması, buglardan arındırılması falan filan dediler. Çok büyük bir kan kaybı mı? Açıkçası bana soracak olursanız 2015 kış sezonunda bu oyunun çıkmayacak olması, Tomb Raider'ın da Xbox One'a özel olarak çıkacak olması, şayet o da ertelenmezse, bir noktada bence kötü olarak görülebilir ama biraz daha beklemekten, sabretmekten zarar çıkmaz.
Kötü bir haber olmuş. Şimdi eğlenceli bir haberle devam edelim. Samsung dediğimizde hemen aklımıza aslında cep telefonu geliyor. Televizyon gelenler de vardır büyük ihtimalle. Çünkü televizyon konusunda başarılı bir firma. Ama haberimizde konu olan ürün enteresan çünkü akıllı bir köpek yuvası.
Evet, benim çok hoşuma gitti. Çok akıllıca ve zekice bir atılım, biliyor
çok
musun abi?
Çok değişik. Şimdi zaten bir köpek şampiyonasına, köpek şovuna bir sponsormuş. Ana sponsoruymuş. Onun neticesinde böyle bir ürün ortaya koymuşlar. İşte köpeğin böyle kendini rehabilite edebileceği işte su masaj yerinden tut da
beslenme şeyi de otomatik herhalde.
Tablete kadar evet ayağıyla bir yere basıp işte yem düşürebildiği, yemeğini düşürebildiği yerlere kadar çok akıllıca düzenlenmiş, çok da güzel görünen bir yuva yapmışlar.
Kilo almasın diye şey de yapmışlar, koşu bandı bile yapmışlar.
Evet,
yani.
Çok, çok enteresan duruyor gerçekten. Şirin de bir köpekle beraber tanıtımını gerçekleştirmişler. Sadece 30 bin dolarcık fiyatıyla, evet. Birçok insan kendi evini alamazken köpeğe böyle bir ev değil mi?
Şimdi enteresan. Aslında baktığımız zaman benim daha önce çalışmış olduğum iş yerlerinde insanlar tatile giderken veya kısa süreli ne bileyim bayram ziyaretleri falan gerçekleştireceklerinde evlerindeki evcil hayvanları emanet etmek ihtiyacı duyuyorlar.
Evet, doğru.
Ve ben birkaç kez değil çoğu zaman bize de böyle bir haftalığına iki haftalığına bırakılan köpekler, kediler oldu. Bu noktada evet pahalı bir cihaz ama Samsung'un bu atılımını bence küçümsememek lazım. Evcil hayvan sahipleri, evinde hayvan besleyen insanlar bu konulara çok ama çok önem veriyorlar.
Yani seri üretime geçtiğinde ucuzladığında satın alınabilir bir şey olabilir.
Bence satın alınabilir bir şey olabilir. Çok fazla insan rağbet gösterebilir. Ben Samsung'u burada aslında tebrik ediyorum. Bir boşluğu doldurmuşlar. Ne olur o hayvan kendi suyunu, yemini karşılayabilecekse ki buna eğitimini verilir diye tahmin ediyorum. Herhangi bir yere emanet etmelerine gerek kalmaz ve burada hayvan 2-3 gün mesela veya bir hafta kendi hayatını idame ettirebilir.
Gerçi evet, bir hafta gerçi çok uzun bir süre ama.
Bir hafta çok uzun bir süre ama 3-4 günlük bir sürede tabii ne kadar yem alıyor, ne kadar su veriyor bunu bilemiyorum. Tam olarak işleyişine hakim değilim ama mantık olarak son derece ihtiyaçları karşılayabilecek bir ürünmüş gibi gözüküyor.
Evet ama ben de köpeği evi emanet etmek çok şey ya. Her yeri parçalayabilir.
İşte o biraz şey ya.
Kızabilir bazen kızıyor hayvanlar biliyorsun.
Evet. Onların belli süreçleri var mesela. Bir tane şey vardı.
Komşuları kızdırabilir korkup havlayıp.
Mesela ben sana şunu söyleyeyim. Bir gün bizi çağırdılar. Kedimiz çıldırdı falan dediler. Gittik eve. Vitrine tepesine çıkmış kedi. Gelene gidene sallıyor. Dedik ne oldu? 13 senedir erkek kedi ne dışarı çıkartmışlar ne kısırlaştırmışlar.
Ooo beni dönmüş hayvanın.
Bu kudurmasın da ben mi kudurayım dedim. Yazık günah. Oldu hemen onu bir ufak bir işlem.
İşlem derken?
Yani birazcık daha yumuşattık
açıldı
kendisini.
Açıldı diyorsun.
Kendine
şey
geldi rahatladı.
Tanıştı diğer kedilerle.
Yok. Şey yaptık, kısırlaştırdık. Kedi rahatladı. Ya. Ben de üzüldüm ama yapacak bir şey yok yani. Sahipleri öyle istediler. O şekilde
niye
kaldı.
Niye çıkartmalarmış hayvanı? Böyle bir zihniyet var mı ya?
Ya bana soracak
aslında
olursan...
bunlarla ilgilenilmesi lazım bu ailelerle. Çünkü bazıları da gerçekten köpekleri ya da hayvanları alıp işkence yapıyorlar. Bu bir işkencedir o hayvana.
Var canım çeşit çeşit kuyruk kesme, kulak kesme. Sırf güzel gözüksün falan filan. Veya kavgalarda kuyrukları falan kopmasın falan diye yapılan atılımlar var. Tabii işin çok çok ayrı kısmı. Bir şey diyemiyoruz.
En azından diyorsun evinde yaşar, arkadaşlarını davet eder.
Olabilir. Böylece gelin bendeki mekana bakın falan gibi.
Bir de haberimiz enteresan. Windows XP'nin pazar payı genişliyormuş. Çok ufak da olsa bir artış göstermiş. Nedenini açıklayamıyorlar. Hani Windows XP ne kullanmaya başladı da pazar payı genişliyor ama aynı tabloya baktığımızda Windows 8 ile Windows 7'nin de pazar paylarının genişlediğini görüyoruz. Bunun nedeni aslında Windows 8'in pazar payının çakılışa geçmesi. Windows 8 bir güncellemesinden sonra olarak Windows 8 ile işletim sistemi kalmamaya başladı. Güncellemeyi aldıkça 8.1'e geçiyorsunuz. 8.1'de hareketlenme var, Windows 7'de hareketlenme var. Windows XP'de de hala da çünkü birçok insan dizüstü bilgisayar Windows XP kurmak istiyor.
Çok rahat ve güzel bir yazılımdı XP'de.
Ya aslında bana sorarsan Windows 7 şu ana kadar üretilmiş en iyi işletim sistemlerinden bir tanesiydi. Şimdi Windows 10'da onu görüyorum. Windows 8'in hızıyla, Windows 8 çok hızlı bir işletim sistemi çünkü. Windows 7'nin o kullanım kolaylıklarını bir araya getiriyor. Bazı insanların makineleri çok eski tahla. Yani doğal olarak makineyi geliştirmedikleri için yeni işletim sistemlerine geçemiyorlar. Windows XP'de kalmaları doğal geliyor bana. Ama ona alıştıkları için de yeni dizüstüne Windows XP kurmak istiyorlar.
O da var tabii.
Eğer yeni üreticiler sürücü sağlamaya devam etselerdi Windows 7, 8 pazar payı bile elde edemeyebilirdi
değil
yani.
Alışkanlıkları değiştirmek çok zor. Evet. O yüzden Windows 8 zaten çok fazla eleştiriye maruz kaldı.
Ya o alışkanlıkları değiştirmedi. O gerçekten saçma sapan bir iş yaptığı için devam edemedi. Çünkü alışkanlıklar değişir, gelişir. Anlatabiliyor muyum?
Ama geliştirme değil de bir geri adım var burada değil
ya
mi?
Ya o saçma sapan bir şey yaptı. Yani klavyeyle, fareyle kullandığımız bir şeye dokunmatik arayüz getirdi. Kaldı ki yani tek tıkla yapabildiğim şeyleri yukarıdan sürükle, sağa bırak falan saçma sapan. Yani 50 adımda yapabildiğin hale, yani öyle bir hale getirdi. Sen zaten kolayını bulmuşsun. Niye zorlaştırıyorsun olayı? Bari onu tablet arayüzü yap değil mi? Tableti PC'ye getirmek saçma bir iş. Apple yapmıyor bizde. Yani onlar da hibrit bir yapı kullanıyorlar. Şimdi Windows 10'la beraber çok
bu hataları düzeltecekler.
Vazgeçtiler. Şimdi ona doğru dönecekler. Bekliyoruz.
Evet, oyun dünyasından haberlere tekrar dönelim arkadaşlar. GTA Online'ın çok büyük heyecanla beklenen görevleri geldi. GTA Heist geldi ama gelir gelmez sunucular çöktü. Bizi de ilk canlı yayın gecesinde şahsen beni sinir etti. Ben biraz sinirlenerek Rockstar'a saydırdım. Milyon dolar kazanıyorsunuz.
Söz vermiştim. Oyunu online almıştım. Biliyorsun online yetişmeyince gittim kutlusunu aldım. İlk gece canlı yayın yapalım diye. Ne oldu? Sunucuya giremedi.
Bir iki haftada öyle gitti biliyorsun.
En azından
bir kaç gün içerisinde heist görevlerini toparladılar ama şimdi baktığımız zaman bu sunucuyla ilgili problemler her zaman yaşanıyor. World of Warcraft'a bakıyorsun, 10 senelik bir oyun neredeyse. En son çıkan işte Warlords of Draenor ek paketi çıktı. Ya biliyorsun sen Blizzard'sın. Senin 8-9 milyon oyuncun var ve yeni bir ek paket çıkarttığında bu 12 milyona falan buluyor. Sunucular çöküyor. Yani o kadar insanı demek ki her ne kadar hazırlıklı olursanız olun, ne kadar bu işte tecrübeli olursanız olun, ne kadar çok milyon dolarlar kazanırsanız kazanın, bu sunucular noktasında her zaman için böyle sıkıntılarla karşılaşacağız gibi görünüyor.
Ya sunucu kısmı o kadar komik ki bizde ÖSYM sonuçları açıklıyor. Sonuçları öğrenebilen adam ilk gün yok gibi. Çok şanslı insanlar kendilerini böyle şey zannediyorlar.
Ben öğrendim.
Allah'a çok şükür bana sunucu cevap verebildi falan gibilerinden. Evet. Gerçekten aslında yoğunluk yaşanacağı bilinen konularda o gün için ekstra yatırım yapılabilir ya da kiralama yapılabilir. O gün için yani. Bir para harcanabilir. Yapmıyorlar. Yani bir de paralı sistem.
Evet, bir de
çok
paralı
komik.
Sistem.
Kullanıcılardan şu anda bir alay ediliyor gerçekten. Hem PlayStation kısmında hem Xbox kısmında. Xbox biraz daha iyi bu konularda. PlayStation kısmı bence hala daha gelişmeye açık. Çünkü sunucu problemleri daha fazla yaşanıyor.
Evet, zaten genel olarak da bir yazılım noktasında
konsola
daha önce
konuştum. Konsola mavi ekran kazandırmış bir firma ya Sony.
Ya yani ben Alien Isolation'ın canlı yayınını neler çektim biliyor musun?
Çünkü
göbeğim
konsol
çatladı, kaç defa çöktü. Oyun
kaçma
çöktü ya. Hayatımda ilk defa bir konsolda oyun çöktüğünü gördüm.
Ben yani ilk defa eskiden, PlayStation 4'te gördüm onu.
Eskiden CD okumazdı, kolonya ile silerdik falan filan. PlayStation 1'de falan çalışırdı. Tabii o korsan oyunlardaydı, orijinal oyunlarda değildi ama şimdi PlayStation 4'te bu oldu ama Sony Kanada'da yazılım noktasında çalışıyor. Onunla ilgili de bir haberim var zaten. Artık yazılım şeyi de bu arada güncellemeleri de beta sürecinden geçiriyorlar. Biliyorsun her güncelleme sonrasında konsol bir kendinden geçiyor.
Kendinden geçiyor.
Garip garip
evet,
hatalar vermeye başlıyor. O yüzden artık beta sürecinden sonra güncellemeleri yayınlamaya karar vermişler. Çok isabet bir karar olmuş. Ama ben GTA'dan devam edeceğim. Heist görevleri oynama fırsatın oldu mu bilmiyorum.
Olmadı ya. Yani
İnanılmaz
uzun zamandır
tatlı olmuş. Çok başarılı olmuş.
Açıp bakamıyorum bile. Öyle
vakit yok diyorsun.
Değil mi?
Evet, sen bir de yurt dışına gittin geldin. Yoğunluk burada devam ediyor.
Bir de çok enteresan. Grand Theft Auto'yu ben çok uzun zamandır oynuyorum. Yani Xbox 360'dan beri oynuyorum. PlayStation 4'te de aldım oynadım.
Paran da var online'da.
Evet. Enteresan bir şekilde artık böyle oyunu böyle açasım da çok fazla gelmiyor. Yani beni çok
yapacak
çekmiyor.
Her şeyi yaptın.
Yapacak
yani
her şeyi yaptık. Heist çok geç geldi.
Evet geç geldi ama heist görevleri bence seni geri döndürebilir.
Hep beraber bir oynarız aslında. Öyle bir keyifli olabilir.
Olabilir. Çok güzel keyifli
şu an
olabilir.
Mesela şu şehir kurma oyunu Gökhan oynuyordu ya, Cities Skylines miydi? Yani
Cities XX Large. Yok pardon, Cities Skylines
evet,
doğrudur.
Skylines mesela o beni çok daha fazla etkiledi.
Çok güzel duruyor da ya.
Müthiş bir oyunu ya.
Müthiş duruyor. Evet, acayip keyifli duruyor.
50 liralık fiyatıyla şu anda inanılmaz oyunlardan
ben fiyatını
bir
bilmiyordum.
Tanesi.
Çok güzel. Heist görevlerinde arkadaşlar işte 3-4 arkadaşınız bir araya gelerek hırsızlık yapabiliyorsunuz tamamen ücretsiz. Bu hırsızlık aşamasının işte gidip bankayı keşfetme, neler yapabileceklerini, ne taraftan gireceklerini keşfetme, teçhizatlanma gibi süreçleri var ki gerçekten de güzel bir sunumla taçlandırmışlar. Kendilerini takdir edelim, tebrik edelim. Hemen Rockstar'la alakalı, daha doğrusu GTA ile alakalı bir diğer haberime geçeceğim ve topu Mesut'a atacağım. Grand Theft Auto için arkadaşlar bir TV dizisi hem de BBC tarafından geliştirme sürecine girdi. Dizinin içeriği ne olacak? Tıpkı GTA'daki gibi bir dünya mı olacak yoksa birazcık böyle GTA ile alakalı nasıl desem ki belgesel tadından bir şey olacak henüz net değil ama BBC kanadından geliyor olması son derece heyecan verici. Çok evet, önemli, değerli bir kanal. Benim gözümde özellikle yaptığı işlerle birlikte.
O da bir devlet kanalıdır.
Evet.
Ama yaptıkları belgesellere falan bakıyorsun dünyaya örnek oluyor.
Mükemmel. Onların meşhur bir belgeseli vardı ya şu anda. Çeşitli dağlar, akarsular falan diye.
Akarsular şeyler, dünyayla ilgili yaptıkları her belgesel zaten böyle şeydir. Hani referans gösterir.
Bir de meşhur bir seslendirme
onlar
var.
Onlar da hani bizim TRT gibi halktan vergi toplarlar. Hı-hı. Yani halk istese de istemese de o belgesellere sponsor olur ama işin çıkan sonucu budur. Bizim TRT1'e bakıyorsun, popülist bir kanal olma yolunda saçma sapan abuk dizilerle reyting kapma çabasında. Halbuki devlet kanalı reyting kapmaz. Devlet kanalı bu tip işler yapmalı.
Prestijli işler yapmak
peşindir. Prestijli işler yap. Belgesel çeksin ama belgesel böyle olsun. Dizi çekmesin. Diziye zaten saçma olabilir sapan özel kanallar yapıyor. Senin ne derdin var ki? Sen vergilerle hayatını sürdürüyorsun yani.
Evet. Son bir şeye daha diyeceğim.
Kendimi tutamadım.
Yok bir şey. Ben mümkün olduğunca artık abi şey yapmamaya çalışıyorum. İnsanlar çünkü sen bir şey anlatınca kendileri duymak istediklerini duyup ona göre bir yorum yapmaya başlıyorlar.
Yok, bizim insanlar şey bilmiyor. Yapıcı eleştiriyle tamam mı? Neden eleştiri yapılır bilmiyor. Hemen böyle tuttukları partiye, sevdikleri adama yorumluyorlar bu eleştirileri tamam mı? Sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kişiye aitmiş gibi. Tamam mı? Arkadaşlar hükümetler gelip geçer. İnsanlar ölürler. Tekrar doğarlar. Yenileri gelirler tamam mı? Sonuçta Atatürk ülkeyi kurtarmış. Bize Cumhuriyeti hediye etmiş. Şimdi yok. Başkaları var. Anlatabiliyor muyum? Yani bir kişiye bir ülkeyi sahiplenmek, topusunu vermek diye bir kavram yoktur. Devlet, ya babamın bir sözü vardır. Der ki devlet bir sürü badire atlatır ama her zaman der 18 yaşında bir genç gibidir der. Çakı gibidir, zindedir devlet. Her zaman der yaş şeydir. Genç olan devlettir, yaşlanan o koltuktakilerdir der. Gerçekten öyle bir durum var. Şimdi insanlar koltuktakileri savunuyorlar. Hayır, icraatlara bakalım, kurumlara bakalım. Gerçekten önemli olan bu. Çok da fazla uzatmayalım, devam edelim.
Evet, şimdi baktığımız zaman BBC kanadından geliyor diyoruz bu TV dizisinin. Ama GTA genellikle Amerikan kültürünü affedersiniz işleyen bir oyun. Geriye dönüp baktığımızda ise GTA'nın ilk oyunundan sonra çıkmış olan GTA 1969 ve London isimli oyunlarında İngiltere'de geçen oyunlardı. Belki de bu noktaya değinecek bir TV dizisi yapabilirler diye düşünüyorum ve topu sana atıyorum.
Evet, bir rekorla başlayalım isterseniz. Arkadaşlar biliyorsunuz genel olarak Google'ın da yatırım yaptığı güneş enerjisiyle çalışan uçaklarda bir şey var şu an, çalışmalar sürüyor ve Solar Impulse 2 isimli güneş enerjisiyle çalışan uçak dünya turuna başladı. Şu anda bir dünya turu denemesi yapıyorlar. Güneş enerjisiyle çalışan bir uçak dünyayı full gezmiş olacak. Ama bunu tek uçuşta yapmıyor. Ne yapıyor? Şehirler arasında uçarak konup arada pilotun yemesi gereken, dinlenmesi gereken zamanlar var. İçinde bir pilot kullanıyor sonuçta bunu. İkmaller yapması gerekiyor. Ama bu ikmal yakıt ikmali değil. Çünkü aldığı enerji güneşten geliyor. Pilleri depoluyor bunu. Akşam da uçuş yapabiliyor. En uzun uçuş rekoru kırılmış. İki şehir arasında 1468 kilometrelik mesafeyi
kat etmiş.
Evet, güneş enerjisi panellerinden sağladığı elektrik enerjisiyle kat etmiş bu uçak. Bir dünya rekoru. Bundan öncesi de Solar Impulse 1'e aitmiş zaten. O da genel olarak baktığımızda 1300 kilometrelik bir mesafe gitmiş. 1386 kilometrelik bir mesafe gitmiş. Kendi rekorlarını elege etmişler yeni uçaklarıyla beraber. Bu uçaklar gelişmesi çok önemli. Aslında uçakların da artık güneş enerjisiyle gidebiliyor oluşu bizim güneş enerjisiyle gidebilecek arabalara olan inancımızı daha da fazla arttırıyor. İnşallah peki, bu konularda gelişmeler sağlanır.
Bir uçağın hani güneşe daha yakın olması ve güneş enerjisinden daha fazla faydalanması gibi bir unsuru arabalarda daha etkin bir şekilde kullanılabilir mi?
Aslında burada en büyük sorun şu Talha. Güneş enerjisi panelleri henüz çok verimli değiller. Yani güneşten aldıkları enerjiyi %100 elektriğe çeviremiyorlar. Verimlilikleri çok düşük. Yani %20'lerde falan bildiğim kadarıyla. En
yolda verimlisi. Bırakabilir yani bizi. Yani
bazı deneysel açıklamalar var. %80, %70 ulaştık, %60 ulaştık falan filan diye ama şu an en yaygın şekilde kullanılan güneş enerjisi panelleri, yanlışım varsa yorumlarda düzelsinler, %20 civarında güneş enerjisini elektriğe çevirebiliyor. Zaten onun çevirdiği elektrikle de hızlı şarj olacak bataryalar yok. Şu an arabaların sıkıntısı bu. Uçakta kanat genişliğini uzun tutuyorlar. Bir de özel materyaller sayesinde zaten uçak çok hafif. Tamam, yine orada ayrı bir mühendislik var tabii ama kanadın üstüne yerleştirilen güneş panelleri doğal olarak arabanın üstünde olabilecekten daha fazla. O yüzden verimlilik az da olsa yine piller şarj edilebiliyor oradan sağlanan enerjiyle. Çünkü çok fazla güneş paneli olabiliyor kanadın üstünde. Uçakların kanatları bildiğimiz o yolcu uçakların kanatları kadar bir kişi taşımasına rağmen. Çok büyük kanat geniş açıklıklarına sahipler. Arabalarda dar alanda güneş enerjisi panelleriyle bir şeylerin yapılabilmesi için işte güneş enerjisi panellerinin verimliliğinin çok fazla arttırılması lazım. Ama ya, bu da olacaktır. Çalışmalar canım, sürüyor. Bilim adamları deneysel olarak yaptıkları açıklamalarda işte %70 ulaştık, %80 ulaştık diyorlar. Bunu ticarileştirebilirlerse, uygun fiyatta bu paneller üretilebilirse bir gün arabaları da hiç elektrik prizine takmadan
direkt güneş
kullanabileceğiz inşallah. Zaten o zaman birçok sorun da bitecektir diye düşünüyorum.
Evet.
Bir diğer haberim var.
Varsa,
o da enteresan.
Yoksa laf alıyordum ha.
Dronlardan bahsediyoruz. Dronlar nasıl sıkıntıları var biliyorsun. Tamam, kendi kendine otonom uçuyorlar ama gamepad'den kontrol kaybettiğin zamanlarda o gamepad diyorum aslında kontrol ünitesinden duvara çarptırabiliyorsun uzakta. Göremeyebilirsin, bir tere dolanabilir ya da tavana çarpıp aşağı düşebilir.
Bitti milyarlık alet.
Aynen öyle, sıkıntı yaşayabilirsin. Biraz pahalı. Yeni geliştirilen bir teknolojiyle beraber artık sonarları sayesinde etrafa çarpmadan belli bir mesafede gidebilecek dronlar ve firma yaptığı bu drone aparatını piyasada satılmakta olan, bunun ismi de aslında sonar tabanlı e-bumper olarak geçmiş. E-bumper ne demek? Tampon.
Tampon.
Evet, 4 noktadan sonar tarama yaparak aşağıdan, yukarıdan, sağdan, soldan drone'un duvarlara çarpmadan gidebilmesini sağlıyor ama ekstra olarak satılmakta olan dronlara bunu ekleyebiliyorsun. Mesela DJI Phantom serisine bunu takabiliyorsun. Sadece fiyatı biraz fazla. 350 dolarlık bir fiyatı var. Zaten drone almışsın, bir de 300 dolar bunu alır mısın bilmiyorum.
Bence drone'una değer veren insan alır diye düşünüyorum.
Güzel bir cihaz yapmışlar. 10 dakika içerisinde gelsin. Herhangi bir drone'a montaj edebiliyor musunuz? Piyasada yoğun şekilde satılmakta olan drone'lardan bir tanesine. Ekstra olarak güzel olmuş yani koruması amaçlı.
Kesinlikle.
Ve bir geliştirici ekip tarafından, küçük bir ekip tarafından geliştirilmiş. Şu an Kickstarter'da bağış topluyorlar. Bakalım amaçlarına ulaşabilecekler mi?
Büyük ihtimalle
aslında
ulaşırlar.
Aslında bu şirketler bu cihazı üretiyorlar da Kickstarter biraz artık işin reklamı oldu.
Ben sana onunla ilgili bir şey söyleyeyim abi. Geçtiğimiz aylarda bir haber okumuştum. Sony bir akıllı, kendi ürettiği bir akıllı saati başka bir firma adı altında Kickstarter projesiyle şeye sunmuş. Bağış kampanyasına sunmuş. Açığa çıkıyor bu olay.
O enteresan olmuş.
Ya diyorlar ki niye böyle bir şey yaptınız? Bu sadece deneysel. Acaba halk buna ilgi gösterir mi göstermez
i̇şte
mi?
Biraz onu ölçüyorlar.
Böyle bir akıllı cihaz nasıl bir ilgi görür diye böyle bir atılımda bulunduk falan dediler. Bu senin dediğin gibi aslında. Adamın cebinde parası var ama bu
üretim
bize ne kadar hani ne kadar talep görür? İnsanlar bunu ne derecede benimser diye.
Biraz talep artık, ölçüyorlar.
Evet, o bağış kampanyaları bir nevi halkların şeyini ölçmek için, evet, tepkilerini ölçmek için oluşturulmuş mekanlar.
300 doların üstünde bağış yaparsan sana bir tane bu cihazdan yolluyorlar ama 300 doların altında bağış yapanlar tamamen firmaya sakal biraz.
Sakal atmış
yani, ne yaptığı belli değil firmanın çünkü. Onlara ürün de vermiyor. Bir tişört müşört şeyine. Yani fikri desteklemiyorsunuz aslında. Fikir ortada, ürün de ortada. Siz adamların deneyinin bir parçası oluyorsunuz. Garip bir durum.
Evet, enteresan. Ben buradan bir ana haberim var arkadaşlar. Onu vereceğim. Ardından birkaç tane kısa kısa haberim var. Daha sonra oyun dünyasının gündemini kapatıyorum. Amerika'dan konsol ve oyun satış rakamları yayınlandı arkadaşlar. Gelen rakamlar yazılımsal olarak bir ayı kapsıyor ama totalde Amerika'daki konsol satış rakamlarını kapsıyor. Şimdi baktığımız zaman işte PlayStation 4, Xbox One ve Wii U'nun dünya genelindeki Şubat 2015 güncellemesiyle birlikte dünya genelindeki satış rakamlarına baktığımızda tahmin edebileceğiniz gibi PlayStation 4 20.22 milyonluk satışına istinaden Xbox One'da 11.64 milyon, Wii U'da 9.33 milyonluk bir satış rakamına ulaşmış ki Sony kanadından yapılan açıklama her seferinde söyledikleri şey şu ana kadarki PlayStation ürünleri arasında en hızlı satılan, en fazla geniş kitleye hitap eden konsolumuz
ya
oldu diyorlar.
Çok komik. Wii U yerden yere vuruluyor filan ama hala da hepsinden fazla satmışlarım da.
Yani şey yok, 9.33 milyon satmış en az satan. Ya
pardon, 33 milyon diye.
9.33 tamam, pardon, milyon. Diye. Benim söylememde hata evet. Var aslında, biliyor musun? 9.33 milyon satmış. Genel itibariyle zaten baktığımızda Wii U'nun ve Xbox One'ın satış rakamlarını topladığınızda bile PlayStation 4'ün satış rakamlarını geçemiyor. Zaten Nintendo'nun o Wii U kanadında yapmış olduğu müthiş stratejik hatalar var ki hani o ayrı bir
aynı
konu başlığı.
Aynı hataları Xbox da yaptı.
Xbox One
donanımı düşük bir cihaz çıkartmanın şu anda şeyini çekiyorlar onlar.
Ceremesini çekiyorlar. Ayrı zamanda öyle bir lanse ettiler ki ürünü. Yani bir Xbox 360 kullanıcısı, Microsoft'a sempatisi olan herhangi bir insana bile kardeşim ne yapıyorsun sen ya konumuna getirdi. Evet. Bu yüzden de buradan ekmeği yiyen Sony oldu diye düşünüyorum. Tabii ki takdir ediyorum. Çok önemli atılımlar yaptılar. Çok iyi kullandılar. Müthiş kullandılar. Çok iyi reklamlar yaptılar ve bunun da ekmeğini yiyorlar şu anda. Öteki taraftan arkadaşlar şöyle bir yazılım satış rakamlarına geliyorum. Genel toplamda oyun yazılımlardan kastım. Oyunlar Şubat ayında Amerika'da en çok satan oyunlara şöyle bir göz atıyoruz. Çok ilginçtir. Nintendo 3DS XLR donanımsal olarak Şubat ayının en çok satan konsolu olmuş. Ve Legend of Zelda Majora's Mask da 3DS'teki en çok satan oyun olmuş. Niye ilginç? Şubat ayında Evolve, Dying Light, onun dışında The Order gibi çok baba ama çok oyunlar. Önemli, çok baba oyunlar çıktı. Amerika'da böyle bir olayın gerçekleşiyor olması, hani Japonya'da olsa çoğu insan Japon kafası ya falan deyip geçiştirebilirler ama oyun endüstrisinin kalbinin attığı çok önemli bir yerde, çok önemli bir bölgede böyle bir satış rakamıyla karşılaşmak çok ilginç. Birinci sırada Legend of Zelda var, ikinci sırada Evolve var, üçte Dying Light, Call of Duty Advanced Warfare, GTA, NBA, Dragon Ball Xenoverse var, Minecraft var. En son sıradan bir önce The Order 1886 var, pek iyi satmamış zannedersem. Monster Hunter 4 ile birlikte de liste kapanıyor. Son derece ilginç detaylar bunlar, sizinle paylaşmak istedim. İki tane de kısa kısa var ama.
Söyle onları, ben de kısa kısa da kapatayım.
Project Cars bir kez daha iptal edildi. Çok büyük heyecanla beklenen bir araba sürüşünü, gerçekçiliğini de oyunculara sunmayı amaçlayan bir oyun. Görselliğiyle de bağımsız bir stüdyodan gelmesiyle ilgi çekici hale getiren bir oyundu arkadaşlar. Bir kez daha ertelendi. Mayıs ayının ortalarında çıkacağı söyleniyor. %99.9'u tamamlanmış oyunun %0.001'lik kısmında bir bug mı ne varmış? Onları gidermeye çalışıyoruz falan dediler. Belki de bilmiyoruz, kaygıları mı vardı oyunla ilgili, iptal etmişler. Bir diğer haberim bir söylentiden ibaret arkadaşlar. Az önce de Mesut'la konuşurken söylemiştim. PlayStation 4'e gelecek güncellemeler artık beta sürecinden geçecek ve konsola zararı var mı? Yararı yok var mı? Yok mu? Bunları bir araştırıp ondan sonra tam anlamıyla bu güncellemeleri yayınlayacaklar. Bu beta sürecindeki bir güncellemeden gelen sızıntılara göre PlayStation 4'e tuş atama ve durdurma, devam etme özellikleri geliyormuş. Tuş atama, yani istediğiniz mesela üçgene daha farklı bir yetki atayabiliyorsunuz menüde gezerken veya oyun içerisinde. Oyun içerisinde var mı bilmiyorum ama menüde gezerken verebiliyormuşsunuz. Aynı şekilde işte yuvarlağa veya işte dipede analoglara istediğiniz gibi yön verebiliyormuşsunuz. Bu gerçekten önemli bir haber. Aynı şekilde SharePlay'de normalde 30 FPS idi paylaştığımız videolar, artık 60 FPS olarak paylaşılacakmış.
Vay be, millet yurt dışında nasıl video paylaşıyor biriyle biz
daha
kullanamıyorsun böyle.
Bunlar gerçekten de güzel detaylar. Umarız bu söylentiler gerçeğe döner. Özellikle bu şu tuş atama kısmı pek fazla kullanılır mı bilmiyorum. İnsanlar alışkanlıklarını değiştirmek istemez ama.
Tuş atamadan öteme durdurma ve devam ettirme oyunu. Evet, durdurma ve devam moda geçirebiliyorsun oyunu. Yani o an için güç koruma modunu alıyorsun. Açtığında da devam ediyorsun.
Devam edebiliyorsun.
Aynısı Xbox One'da var zaten. Hı-hı. Ama onda şöyle bir sıkıntı oldu. Ben mesela Xbox One'da çok fazla kullanırım onu. Dead Rising'i ben öyle bitirdim diyebilirim. Bir şey oluyordu. Hop. Uyku moduna geçiyordum cihazı. Açtığımda oyun aynen devam ediyordu. PlayStation 4'te öyle bir özellik yok. Uyku moduna geçtim, oyun kapanıyor çünkü. Hı-hı. Ama bir gün elektrik gitmiş gelmiş, bir açtım. Hayat açılmıyor. Hata verdi.
Hadi bakalım.
Bir format çökmüş çünkü sistem. Suspend mod çünkü öyle kolay bir mod değil herhalde, bilmiyorum ya da tam yapamamışlar.
Üstesinden
şimdi bir sürü güncelleme yani geldi. Belki gitmiştir ama bütün download ettiğim oyunlarla beraber
gitti.
Gitti. Ondan sonra ben yani download ettikten sonra bir sabit diskede yedek alıyorum oyunları. Çünkü Xbox'ta öyle bir özelliği var. Oyunları yedek alabiliyorsun. Önemli bir özellik. PlayStation 4'te hala daha yok.
Ruhuna fatiha diyelim.
Evet. Gerçekten sorundu. İki tane kısa haberim var. Bir tanesi Amerikalıların teknolojiye bakış açısını göstermesi açısından. Obama yeni bir seferberlik ilan etti arkadaşlar. Amerika'da teknoloji sektöründe 120 bin işçi açığı varmış ve bu sektörün elindeki insanlar geliştirilebilmesi adına teknoloji firmalarıyla beraber ortaklaşa bir seferberlik ilan ediyorlar Amerika'da. Ve 100 milyon dolarlık bir yatırımla, bütçeyle beraber bu bütçe içinde işte sektördeki insanın eğitilip daha yetenekli hale getirilmesi, bu konuya ilgi duyan insanların eğitilip sektörü hazır hale getirilmesi, benzeri çalışmalar var. Yazılım öğretilmesi, yazılım programlama dillerinin öğretilmesi. Bazı böyle merkezler açılıp insanların yazılım programlayabilir hale gelmesi konusunda bir seferberlik yapılacakmış. Çok önemli bir gelişme. Millet neler uğraşıyor görmek açısından.
Benim hayal ettiğim bir atılım biliyorsun abi.
Gelişme. Amerika'da zaten şöyle bir sıkıntı var. Mesela Amerika krizi atlattı. Şu anda bizim ülkemizde de doların artmasının sebebi aslında biraz Amerika'nın doları tüm dünyadan çekiyor olması. Tüm dünyada böyle bir şu anda akım var. Genel olarak Amerika bu krizi atlatırken şirketler güçlendi, Amerikan halkı fakirleşti biraz. Hatta bu tartışılan bir konuydu. Obama dedi ki biz şirketleri güçlendirdik çünkü bir ülke güçlü şirketlerle ayakta kalıyor.
İş, şimdi işte gücü dedi, veriyor falan.
Evet, şimdi iş buldunuz, iş gücü sayesinde, iş açıkları sayesinde siz de zenginleşeceksiniz. Şimdi size yönelme vakti geldi gibilerinden halka böyle bir açıklamaları var. Aslında bizim de ülkemizde gerçekten güçlü şirketlerimiz var. Ama güçlü şirketlerimizin yoğunlaştıkları konular pek de geleceğe yönelik konular gibi durmuyor şu an için bana, benim gözümden baktığında. Özellikle genel olarak uğraştığımız şeylere baktığımızda hala da ağır sanayi hamlesini kaçırmış bir ülke olarak ağır sanayi kısmında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Kendi arabamızı üretelim diyoruz. İşte tren üretme, lokomotif üretme kısmında çalışıyoruz ama millet onları açtığı
ama
için...
Ama tren kaçtı.
Tren kaçtı. Bunları üretmek önemli, bakın yanlış anlamayın. Önemsiz demiyorum. Ama millet ne yapıyor artık? Tren üretip harcayacağı zamanın onda biriyle bir cep telefonu yazılımı yapıyor.
Daha fazla.
Çok daha fazla getiri sağlıyor. Artık orada ama biz orayı da kaçıracak gibi duruyoruz ne yazık ki.
Yani
hala daha böyle bir kendi çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışan gençlerimiz var. Ama hala da o tarafa doğru devlet eli uzanmamış durumda, bu tablet dağıtma hedefleri olacak bir iş değil. Yetkin öğretmenlerin, gerçekten işin ehli insanların bu konuda gelip, yani çok affedersiniz ama yani Osmanlıca öğreneceğimiz yere, tamam mı? Aslında bizim C# programlama dili, benzeri dilleri Java'yı öğreniyor olmamız lazım aslında artık. Çünkü arkadaşlar tamam, geçmiş öğrenmek için tarih kitaplarını okuyabilirsiniz. Türkçe yazılmış tarih kitapları var, onları size öğretecek ama şu anda çağ oraya doğru gidiyor ve bir şeyleri yakalamak için bizim bunları öğrenmemiz lazım ne yazık ki. Biraz o tren kaçıyor. Şu anda benim gördüğüm o. Bu tablet dağıtarak falan olmaz çünkü tablette program yazamazsınız. Hala daha insanlar bunu anlamadılar. Çünkü bu işlere danışmadan yapıyorlar. Halbuki gerçekten çocukların bir şey öğretilmesi isteniyor. Bu proje çok güzel bir proje. İyi niyetten çıkılmış bir proje ama çocuklara o tablet fiyatına 750 liraya mal oluyor devlete bir tablet. Bir dizüstü bilgisayar verseler, o dizüstü bilgisayarda program da yazar, oyun da yazar. Ha, oyun da oynar. Boş zamanında oyun da oynasın. Yararlı oyunlar da var sonuçta. Sunum da yapar. Tablette ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Tablet hazırı tüketmek için. Yani bu milletin yurt dışında yazılanları, tamam, milletin geliştirdiği şeyleri tüketmek için bir harcama cihazıdır tablet.
Kesinlikle.
Geliştirme cihazı, ha burada dizüstü bilgisayar, ama biz çocuklara tüketim cihazı veriyoruz. Şu anda böyle bir yanlış var. Dönülmüyor da. Son büyük ihale de yapıldı. 380 milyonun üstünde bir TL para. Şu anda tabletlere yine harcanacak. Üçüncü parti tabletlere. Burada bir yanlış var. Keşke bu yanlış yapılmasaydı. İyi niyetten yapılmış bir yanlış bu. Keşke birazcık daha düşünülseydi üstüne diyorum. Evet. Burada böyle bir sıkıntımız var ne yazık ki. Elin oğlu 100 milyon dolar ayırdım. Yeni programlama öğreteyim halkıma diyor. Biz farklı işler peşinde ne yazık ki gündemimizi maalesef dolduruyoruz. Bunları üzüldüğüm için söylüyorum. Yanlış anlamayın. Sizi bir yere yönlendirme çabası içinde değilim. Çünkü şu anda bir seçimsizlik, bir kararsızlık aşamasındayız. Bir diğer taraftan yeni MacBook tanıtıldı. Çok ince bir tablet. Yani tablet diyorum, kusura bakmayın. Tabletten çok konuştuğumuz için. Çok ince bir dizüstü bilgisayar olarak lanse edildi. Dediler ki o kadar ince ki bir tane işte USB 3.1, USB Type-C portu koyabildik. Gerisini koyamadık dediler. Halbuki piyasada aynı işlemciyi kullanan, aynı donanım özelliklerine sahip, daha yüksek çözünürlükte ekran taşıyıp daha önce kasasında bütün portlara sahip olan bilgisayarlar var. Ama Apple olunca insanlar şey diyor, wow.
Gerek yok böyle zaten.
Çünkü adam onun üstünden o dönüştürücüleri satma derdinde. Farklı bir onların bakış açısı var kullanıcıya. Cihaz gerçekten güzel ama bence cihazın en güzel tarafı olan touchpad kısmı. Cam touchpad aynı zamanda artık güçlü basışları da algılıyor. Normal tıklamanın üstünde bir de güçlü basış, force click olarak geçen bir klikleme sistemini de algılıyor. Böylece farklı işleri yürütebiliyorsunuz işletim sisteminde. Hem yazılımı hem de işte donanımı kendinin üretmesinin faydasını Apple burada yaşıyor. Genel olarak özelliklerine baktığımızda en ince noktası 0.35, en kalın noktası 1.31 cm kalınlığa denk geliyor. 0.92 kg ağırlığıyla 920 gram desek daha doğru olur. Gerçekten de taşıması keyifli bir cihaz. Ama içindeki Intel Core işlemci nedeniyle hiçbir alt yapamayacağınız bir bilgisayar olmuş. Ha, film izlersiniz, internette gezersiniz. Bir film içtiğim, bir şey yapayım dediğin an cihaz pert, oyunda oynayamazsınız.
İyi de yani böyle bir cihaz alıp da ben film izleyeyim.
5000 lira normal şöyle iyi bir donanım mısın?
Film izlemek için 5000 lira.
Aynen 5000 lira. Tabletten hallice bir cihaz yapmışlar. Core işlemciler ne yazık ki son dönemin bence tartışılması gereken donanımsal facialarından bir tanesidir. Bizi birkaç yıl gerideki performansı çok daha pahalı cihazlar satın almamızı gerektiriyor. Yani çok pahalı bir cihaz satın alıyorsun. Olması gerekenden çok daha pahalı, abartılmış fiyatıyla 4000-5000 lira bir cihaz alıyorsun. Ama sana 3 sene öncesinin performansını sunuyor. İşte tabletten şey, hallice dizüstü
marka
bilgisayarlar
satıyor.
Marka mı artık ne, böyle fansız işlemci yapacağız dedirettiler de fan var, hiçbir şey olmadı. Yıllardır kullanıyorum, fan olsun, performans olsun. Nasıl olsa alan var, büyük. Bir diğer haberim de Chromebook Pixels'ten. Biliyorsunuz Chrome işletim sistemini taşıyan, Chrome OS'u taşıyan Google böyle dizüstü bilgisayar üretiyor. Bu da çok yüksek çözünürlükte bir ekrana sahip. İşte genel olarak 11 saat 12 saat çalışma süresi falan sunuyor ama cihazın 999 dolarlık fiyatını baz aldığımızda, bu da yine USB 3.1 portuyla beraber gelen bir dizüstü bilgisayar. Chrome OS'lu bir cihaza neden bu kadar para veresiniz bilmiyorum. Sadece yine Chromebook Pixels'in de artık yeni versiyonuyla satışta olduğunu belki bilmek istersiniz diye kısa kısaların içine almak istedik. Yine bir ikisinin sonuna geldik. Bazı konulardaki düşüncelerimizi kendimizi tutamıyoruz, söylüyoruz konusu geldikçe ama yanlış anlamayın, bunu siyasi meseleler için değil, devletimizin daha ileri gitmesi, vatanımızın, milletimizin, insanlarımızın daha ferah içinde yaşayabilmesi için uygun gördüğümüz düşünceleri aktarıyoruz. Yanlışımız olabilir. Doğrusu varsa siz de bunları düzgün bir ortamda paylaşabilirsiniz her zaman, evet, için. Kırmadan. Amacımız kimsenin düşüncesini değiştirmek değil. Sadece düşüncelerimizi özgür bir ortamda açıklamak arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.